Ayrım 18, Deniz Kurdu, Jack London, sayfa 223. Bölüm 25. Güvertedeydiniz değil mi dedi kurtlar, sen ertesi sabah kahvaltı masasında durum nasıl? Yeterince açık diye cevap verdim içeri dolan güneş ışığına bakarak. Batıdan hafif bir rüzgar esiyor ama kuvvetleneceğe benzer tabii eğer Louis doğru tahmin ettiyse. Memnun memnun başını salladı. Herhangi bir ses belirtisi var mı? Kuzey ve kuzeybatıda bir yoğunluk var. Daha da çok memnun olmuşçasına başını salladı. Ya Makedonya'dan ne haber? Görünürlerde yok diye cevap verdim. Neden hayal kırıklığına uğradığını anlayamadım. Bunu çok geçmeden öğrendim. Çünkü yüzü yukarıdan birinin bir duman diye bağırdığında birden aydınlandı. İyi dedi. Masadan kalkıp güverteye çıktı. Sonra da baş altında avcıların bizden ayrı ilk kahvaltılarını yaptıkları kasaraya indi. Maud Brewster'la ben önümüzdeki yemeğe dokunmamıştık bile. Sessiz bir telaş içinde birbirimize bakıyor ve dışarıdan gelen kurtlar senin sesini dinliyorduk. Söyledikleri avcılar tarafından neşeyle karşılanıyordu. Gürültü kurtlar senin ne söylediğini anlayamayacağımız kadar fazlaydı. Ama ne olursa olsun avcılar tarafından neşeyle karşılanıyordu. Güverteden gelen seslerden tayfaların sandalları indirmeye hazırlandıklarını anladım. Maud Brewster benimle birlikte güverteye çıktı ama onu arka tarafta bıraktım. Buradan hiçbir şeye katılmadan olanları seyredebilirdi. Tayfalar planı öğrenmişlerdi. Hevesle çalışmaları bunu gösteriyordu. Avcılar güverteye tabancaları, cephane kutuları ve tüfekleriyle birlikte çıktılar. Tüfeklerinin yanlarını almaları garipti. Çünkü tüfekle vurulan bir ayı balığı sandal ona erişmeden dibe batardı. Ama bugün her avcının yanında tüfeği vardı. Batıda görülen Makedonya'nın dumanına bakarak memnunlukla gülümsediklerini fark ettim. 5 sandal aceleyle suya indirildi. Bir yelpaze gibi kuzeye doğru açıldılar. Biz de onları izlemeye başladık. Bir süre merakla onları seyrettim ama hareketlerinden olağanüstü hiçbir şey yoktu. Daha önceleri de olduğu gibi tabanca ve zıpkınlarıyla ayı balıklarını vuruyorlar, sonra da onları topluyorlardı. Makedonya bir önceki gün yaptığı gibi sandallarını indirip bizim sandalların önüne sıraladı. 14 sandalın rahatça avlanabilmeleri için okyanusta iyice açılmaları gerekti. Ne oluyor diye sordum kurtlar sene merakımı yenerek. Ne olduğuna boş ver diye cevap verdi. 1000 yıl düşünsen aklına gelmez. Sen bu arada iyi bir rüzgar çıkması için dua et. Neyse sana anlatmamanın bir önemi yok dedi biraz sonra. Şu kardeşime bana yaptığının aynısını yapacağım. Yani şansımız yolunda olursa mevsim sonuna dek onunla oynayacağım. Ya şansımız iyi gitmezse diye sordum. Böyle bir şeyi aklından bile geçirme diyerek güldü. Şanslı olmak zorundayız yoksa işimiz bitik. Dümene geçti. Ben de ön tarafta iki topal adamın Nilsson ve Thomas Magridge'in yattığı hastaneme gittim. Nilsson umduğumdan da neşeliydi çünkü kırılan ayağı hızla iyileşiyordu. Ama ahçıbaşının durumu berbattı. Bu talihsiz yaratığa çok acıdım. Asıl şaşılacak olan onun hala yaşaması ve 4 elle buna sarılmasıydı. Geçirdiği o korkunç hayat bedenini harap etmişti ama yaşama tutkusunu öldürememişti. Takma bir ayakla geminin mutfağında bir uçtan öbür uca dolaşabilirsin dedim neşeli olmaya çalışarak. Artık harika takma ayaklar yapıyorlar. Bana ciddi ciddi cevap verdi. Neden söz ettiğinizi bilmiyorum Bay Van Wey'den ama onun geberdiğini görünceye dek bir günümü bile rahat geçirmeyeceğimi biliyorum. Benim kadar uzun yaşayamaz o. Yaşamaya da hakkı yok. Nasıl olsa bir gün ölecek. Ben de bugünün çabuk gelmesi için dua edeceğim. Güverteye çıktığımda kurtlar senin dümeni tek elle idare ettiğini gördüm. Öbür eline dürbün almış sandalları ve Makedonya'nın durumunu izliyordu. Sandalların durumunda fark edilir. Tek değişiklik rüzgarda kuzeye doğru daha hızlı ilerlemeleriydi. Ama bu manevranın ne işe yaradığını anlayamamıştım. Çünkü Makedonya'nın indirdiği 5 sandal hala bizimkilerin önünde gitmekteydi. Sonra diğerlerinden ayrılarak batıya döndüler. Bizim sandallar hem yelken hem de kürekle ilerliyordu. Avcılar bile kürek çekmeye yardım ediyordu. 3 çift kürekle düşmanı çok geçmeden arkalarında bıraktılar. Makedonya'nın dumanı ufukta, kuzeydoğuda hala görünüyordu ama gemi kaybolmuştu. Yelkenlerimiz rüzgarda şişmiş hızla ilerliyorduk. Çok geçmeden sandallarımızı geride bıraktık ve onların en öndeki sandalının hizasına geldik. ''Şu floğu indirin'' diye emir verdi kurtlar sen. ''Diğerlerini desteklemek içinse hazır olun.'' Ön tarafa koşup flok yelkenini indirdim. Sandalın 30 metre kadar rüzgar altına geçmiştik. İçindeki 3 adam kuşkuyla bize baktılar. Kurtlar senin ününü duymuş olacaklardı. Ön tarafta oturan iri yarı İskandinav avcının tüfeğini eline aldığını gördüm. Onlarla yan yana geldiğimizde kurtlar sen elini sallayarak bağırdı. ''Gemiye gelin de bir şeyler içelim.'' Bir şeyler içmek denizciler arasında gemiye çıkıp biraz dedikodu yapmak demekti. İşin monotonluğunu bırakıp biraz ara vermek için sık sık yapılırdı bu. Hayalet birdenbire rüzgara döndü. Ön taraftaki işimi vaktinde bitirmiştim. Hemen yukarı tırmanıp ana iskotayı düzeltmeye başladım. Kurt Larsen konuklarını karşılamaya hazırlanırken ''Lütfen güvertede kalın Bayan Brewster'' dedi. ''Siz de Bay Van Weyden.'' Sandal yelkenini indirmiş yanımıza yaklaşmıştı. Bir deniz kralı gibi sarı sakalı olan avcı küpeşteden tırmanıp güverteye atladı. Kuşku ve güvensizlik yüzünde açıkça okunuyordu. Sakallı örtülü olmasına rağmen şeffaf bir suratı vardı. Gemide sadece benimle kurtlar senin olduğunu görünce biraz rahatladı ve hala tırmanmakta olan iki arkadaşına dönerek şöyle bir baktı. Onu korkutacak hiçbir şeyin olmadığı muhakkaktı. Boyu 2 metreden fazlaydı, kilosu da 100'ün üstünde olmalıydı. Üstelik hiç de yağlı olmayan iri adeleli bir insandı. Kurt Larsen kendisini içki içmek için aşağı davet etti. Oldukça iri yarı bir insan olmasına rağmen İskandinavyalı'nın yanında cüce gibi kalıyordu. İskandinavyalı biraz durakladı ama çok geçmeden bu kararsızlığı kayboldu ve ikisi birlikte kamaraya indiler. Bu arada iki adamı da ön tarafa baş altına doğru gitmeye başlamışlardı. Birden kameradan kavga sesleri gelmeye başladı. Bir leoparla arslan dövüşüyordu ve bütün gürültüyü çıkartan arslandı. Kurtlar sen, leopardı. Misafirperverliğimizin nedenli kutsal olduğunu görüyorsun dedim Maud Brewster'a acı acı. Sesleri duyduğunu belirtircesine başını salladı. Hayalete ilk geldiğim haftalarda gördüğüm o yırtıcı mücadeleler karşısında ben neler hissettiysem o da şimdi aynı şeyleri hissediyor olmalıydı. ''Bunlar bitinceye kadar ön tarafa kasaraya doğru yürüseniz daha iyi olmaz mı?'' diye sordum. Başını sallayıp acırmışçasına bana baktı, korkmuyordu. Bu insan hayvanlığı onu büyülemiş gibiydi. ''Olan ve olacak her şeyde ne yapıyorsam bunu yapmaya mecbur kaldığımı anlayacaksınız.'' dedim. ''Tabii eğer bir gün siz ve ben buradan canlı çıkabilirsek.'' ''Benim için hiç de hoş olmayan bir şey bu.'' diye ekledim. ''Anlıyorum.'' dedi zayıf ve titrek bir sesle. Gözlerinden beni gerçekten anladığı okunuyordu. Aşağıdaki sesler çok geçmeden kesildi. Sonra kurtlar sen yalnız başına güverteye çıktı. Yüzü hafif kızarmıştı. Ama mücadelenin hiçbir izi yoktu. ''O iki adamı buraya gönderin Bay Van Weyden'' dedi. Dediğini yaptım. 2 dakika sonra karşısında duruyorlardı. ''Sandalınızı yukarı çekin'' dedi onlara. ''Avcınız gemide kalmaya karar verdi. Sandalınızın yan tarafta sürüklenmesini istemiyor.'' Söylediklerini yapmakta kararsız olduklarını görünce ''Sandalınızı çekin!'' diye tekrarladı daha sert bir sesle. ''Belli olmaz, belki bir süre bizimle gelirsiniz.'' diye devam etti sesini yumuşatarak. Tayfalar onun dediğini yapmaya başlamışlardı bile. ''Belli olmaz, belki de dostça anlaşabiliriz. Haydi canlanın biraz. Ölümlersen sizi çok daha fazla çalıştırır, bilirsiniz.'' Onun sözlerinden sonra tayfaların hareketleri çabuklaştı. Sandal gemiye alındığında ben yelkenleri düzeltmek için ön tarafa gittim. Kurtlar sendümene geçmiş hayaleti Makedonya'nın ikinci sandalına yaklaştırmaya başlamıştı. Yapacak hiçbir şey olmadığından sandalların durumunu seyretmeye koyuldum. İki sandalımız Makedonya'nın üçüncü sandalına saldırmaya başlamıştı. Diğer üçü de dördüncü sandala. Beşincisi ise diğerlerine yardıma koşmuştu. Mücadele bizden oldukça uzakta devam ediyor, tüfek sesleri geliyordu. Deniz dalgalanmaya başlamış, bu da tüfek kullanmasını biraz zorlaştırmıştı. Biz yaklaşırken kurşunların dalgalara çarpışı görülüyordu. İzlediğimiz sandal yelken açmış, rüzgarın önünde gitmeye çalışarak bizden kaçıyordu. İskotaları düzelttiğimden ne olduğunu görmeye pek vaktim olmadı. Aşağı indiğimde kurtlar sen iki yabancı tayfaya, kasaraya inmelerini emrediyordu. Bundan hoşlanmamışlardı. Ama dediğini yaptılar. Sonra da bayan Brewster'a kameraya inmesini emretti ve kadının yüzündeki dehşeti görünce gülümsedi. ''Korkulacak bir şey yok orada.'' dedi. ''Sadece sıkıca bağlanmış bir adam bulacaksınız. Az sonra burada kurşunlar vızıldayabilir. Ölmenizi istemiyorum, biliyor musunuz?'' Sözlerini tam bitirmişti ki dümenin yanından bir kurşun geçti. ''Görüyorsunuz ya'' dedi ona. Sonra da bana döndü. ''Bay Van Weyden, lütfen dümene geçer misiniz?'' Maud Brewster merdivenlerden aşağı inmeye başlamıştı. Sadece başı görünüyordu. Kurt Larsen eline bir tüfek aldı. Maud'a dönüp içeri girmesini gözlerimle işaret ettim. Ama o gülümseyerek şöyle dedi. Bacakları olmayan zayıf kara insanları olabiliriz ama hiç olmasa Kaptan Larsen'a onun kadar cesur olduğumuzu gösterebiliriz. Kaptan Larsen memnunlukla ona baktı. Sizi bunun için daha da çok seviyorum dedi. Kitaplar, beyin ve cesaret. Bir korsan kaptanının karısı olabilirdiniz. Neyse bunları sonra konuşuruz diye gülümsedi. Tam o sırada bir kurşun kamera duvarına çarpmıştı. Konuşurken gözlerinin parladığını, kadının ise korkuyla ağzının büzüldüğünü gördüm. ''Biz daha cesuruz.'' dedi aceleyle. ''Hiç olmazsa ben Kaptan Larsen'den cesur olduğumu biliyorum.'' Bu kez başını çevirip bana baktı. Onunla alay edip etmediğimi merak ediyor olmalıydı. Rüzgara doğru dümeni birkaç kez kırdım. Kurt Larsen hala benim bir açıklama yapmamı bekliyordu. Dizlerimi işaret ettim. Onların titrediğini görebilirsiniz. Titriyorlar çünkü korkuyorum. Bütün bedenim korkuyor, aklım da korkuyor çünkü ölmek istemiyorum. Ama ruhum etimden ve kafamdan üstün. Bu yüzden çok cesurum. Sizin vücudunuz korkmuyor, siz korkmuyorsunuz ama öbür yandan da tehlikeyle karşı karşıya gelmek sizin için önemli bile değil. Tam tersine size mutluluk veriyor bu, eğleniyorsunuz. Korkmayabilirsiniz Bay Larsen. Ama cesaretin de benim olduğunu kabul etmelisiniz. Haklısın dedi birden. Hiç bu açıdan düşünmemiştim. Peki bunun tersi doğru mu? Yani eğer sen benden daha cesursan ben senden daha mı korkağım? İkimiz de bunun saçmalığına güldük. Güverteye atlayıp tüfeğini küpeşteye dayadı. Bize gelen kurşunlar aşağı yukarı bir millik yoldan geliyordu. Şimdi ise bu yolu yarıya indirmiştik. Tüfeğini alıp üç el ateş etti. İlk kurşun sandalın aşağı yukarı 10-15 metre açığına düştü. İkincisi bordasına çarptı. Üçüncüsü ise dümencinin dümeni bırakıp kendisini sandalda yere yatmasına sebep oldu. ''Sanırım bu onlara iyi bir ders verir.'' dedi Kurt Larsen ayağa kalkarak. ''Avcıyı ateş edemezdim. Üstelik kürekçi de dümeni kullanmasını bilmeyebilir.'' Her ne olursa olsun bir avcı aynı zamanda hem dümeni kullanıp hem de ateş edemez. Düşündükleri doğru çıkmıştı. Sandal rüzgarla birlikte sürüklenmeye başlayınca avcı dümencinin yerini almak zorunda kaldı. Ateş kesilmişti. Avcı sandalı tekrar rüzgarın önüne katmayı başarmıştı ama hızla giderek ona yetiştik. 100 metre kadar yaklaştığımızda kürekçinin avcıya bir tüfek uzattığını gördüm. Kurt Larsen geminin ortasına gidip eline tüfeğini aldı ve küpeşlerin üstünden onları gözlemeye koyuldu. Avcının iki kez dümeni bırakıp tüfeği eline aldığını fakat durakladığını gördüm. Artık yan yana gidiyorduk. ''Hey sen!'' diye bağırdı Kurt Larsen kürekçiye. ''Dön!'' Yerden aldığı halatı onlara doğru fırlattı. Halat adama çarptı. Neredeyse onu devirecekti. Ama kürekçi onun dediğini yapmadı. Emir almak için avcıya baktı. Avcı ise ne yapacağını şaşırmıştı. Tüfeği dizlerinin arasındaydı. Ama ateş etmek için dümeni bıraktığı anda sandalın uskunaya çarpacağını biliyordu. Üstelik Kurt Larsen'in elindeki tüfeği kendisine çevirmiş olduğunu görmüştü. Ve o tüfeğini eline bile alamadan ateş edeceğini biliyordu. "Dön!" diye emretti kürekçi. Kürekçi onun dediğini yaptı, sandal büyük bir hızla döndü. Hayalete 10 metre yaklaşıncaya dek avcı dümeni idare etti. "Şimdi yelkeni indirip buraya gelin," dedi Kurt Larsen. Tüfeğini hiçbir zaman elinden bırakmamıştı. Sandaldaki adamlar gemiye çıkmaya hazır olduklarında avcı sanki emin bir yere koymak istercesine tüfeğini kaldırdı. "Bırak onu," diye bağırdı Kurt Larsen. Adam sanki kızgın bir şeye dokunuyormuş gibi elindekini yere attı. Gemiye çıktıktan sonra iki esir Kurt Larsen'in emirlerine uyarak sandalı yukarı çektiler ve yaralı dümenciyi kasaraya taşıdılar. "Eğer öbür 5 sandalda senin ve benim kadar iyi çalışırsa tayfalarımız epey artacak." "Vurdunuz adam umarım ki," diye söze başladı Maud Brewster. "Omuzundan vuruldu," diye onun sözünü kesti Kurt Larsen. "Önemli bir şey değil. Bay Van Weyden 2-3 haftaya kadar onu ayağa kaldırır." "Ama şuradakiler için pek bir şey yapamayacak galiba," diye devam etti. Aşağı yukarı hemen hemen önümüzde olan Makedonya'nın 3. sandalını işaret ediyordu. "Horner'la Smoke'un işi bu. Onlara leş değil canlı adam istediğimi söylemiştim. Ama ateş edince vurmak insana büyük mutluluk verir. Hiç denediniz mi Bay Van Weyden?" Başımı sallayarak sandala baktım. Pis bir işti bu. Diğer 3 sandalımızla düşmanın geri kalan 2 sandalına saldırmaya başlamıştı. Terk edilen sandal denizin üstünde sallanıp duruyordu. Avcı ile kürekçi sandalın dibinde yatıyordu. Dümenci ise arka tarafta sandaldan dışarı sarkmıştı. Kolları suya değiyor, başı sallanıyordu. "Bakmayın Bayan Brewster, ne olur bakmayın," diye yalvardım ona. Dediğimi yerine getirip başını çevirdi. "Kafanızı koruyun Bay Van Weyden," diye emretti Kurt Larsen. Sandallara yaklaştığımızda ateş durmuştu. Çarpışmanın bitmiş olduğunu gördük. Öbür 2 sandal da bizimkiler tarafından ele geçirilmişti ve yukarı alınmak için bekliyorlardı. "Şuraya bakın," diye bağırdım istemeden, kuzeydoğuyu işaret ederek. Makedonya'nın dumanı tekrar görünmeye başlamıştı. "Evet, görüyorum," diye cevap verdi Kurt Larsen. Sonra sisle aramızdaki mesafeyi ölçtü ve bir an durarak yanağıyla rüzgarın şiddetini anlamaya çalıştı. "Başaracağız sanıyorum ama bahse girerim. O Allah'ın cezası kardeşim. Ne yapacağımızı anlamıştır da önümüze geçmeye çalışıyordur. Hey, şuraya bak." Geminin dumanı büyümüştü, hızla yaklaşıyordu. "Seni yeneceğim kardeşim," diye söylendi. "Ne yaparsan yap seni yeneceğim. Dilerim eski teknenin kazanlarını patlatırsın." Hızla gitmeye başladığımızda etrafımızda bir karışıklık vardı. Her taraftan birden gemiye sandallar çekiliyordu. Alınan esirler gemiye çıkar çıkmaz avcılar tarafından kasaraya götürülüyorlardı. Tayfalarımız ise sandalları güvertenin üstüne yerleştiriyorlardı. Son sandalı da güverteye aldığımızda bütün yelkenlerimizi açmış hızla gidiyorduk. Acele etmemiz gerekliydi. Makedonya dumanını tüttüre tüttüre kuzeybatıdan bize doğru yaklaşmaktaydı. Makedonya kendisine kalan sandallara boş verip bize yetişmeye çalışıyordu. Niyeti üstümüze gelmek değil, yolumuzu kesmekti. Yollarımız bir açının kenarları gibiydiler ve sisle birleşiyorlardı. Hayaletin tek şansı Makedonya varmadan bu noktayı geçmekti. Kurt Larsen dümeni idare ediyordu. Takibi en ince noktalarına kadar dikkatle inceliyordu. Kimi zaman denize bakıyor, rüzgarı inceliyor, kimi zaman da gözlerini Makedonya'dan ayırmıyordu. Her yelkeni tek tek gözden geçiriyordu. Şu ya da bu yelkeni gevşetmemizi söylüyor, hayaleti gidebileceği en yüksek hızda götürüyordu. Bütün kinler ve kavgalar unutulmuştu. Adamların onun emirlerini ne kadar hevesle yerine getirdiklerini hayretle izledim. Garipti ama hızla ilerlerken talihsiz Johnson da aklıma geldi. Şu anda gemide olmadığına çok üzüldüm. Hayaleti nasıl da seviyordu ve onun gücüne ne kadar hayrandı. "Tüfeklerinizi alsanız iyi olur çocuklar," diye bağırdı Kurt Larsen avcılara. 5 adam ellerine tüfeklerini alıp rüzgar altına dizildiler. Makedonya şimdi bizden 1 mil kadar uzaktaydı. Saatte 17 mil hızla ilerlemekteydi. Bizim hızımız ise 9 mildi. ama Sis'e oldukça yaklaşmıştık. Birden Makedonya'nın güvertesinde duman göründü ve arkasından bir patlama duyduk. Maestra yelkenimizde kocaman bir delik açılmıştı. Taşıdıkları küçük toplardan biriyle bize ateş ediyorlardı. Tayfalarımız geminin ortasına toplanıp şapkalarını çıkardılar ve neşeyle bağırdılar. Makedonya'dan bir duman daha çıktı ve bir patlama daha duyuldu. Bu kez top atışı rüzgar üstü tarafımızın 7-8 metre kadar açığına düşmüştü. Tüfekle ateş edemiyorlardı çünkü avcıların hepsi ya sandallardaydılar ya da bizim esirimizdi. Sonra bir atış daha duyuldu ve maestra yelkenimize bir delik daha açıldı. İşte tam bu anda Sis'e girdik. Her tarafımız Sis'le kaplıydı ve bizi gizliyordu. Bu ani geçiş çok şaşırtıcı bir şeydi. Bir an önce üstümüzde açık bir gök ve güneş vardı, arkamızda ise duman, ateş ve bizi öldürmek isteyen bir top. Bir anlık bir sıçrayışla güneş ve gök kaybolmuştu. Direklerimizin tepesi bile görünmüyordu. Gri bir sis sağanak halinde boşalan yağmur gibi her tarafımızı sarmıştı. Yelkenler, üstümüzdeki elbiseler ve suratlarımız sırılsıklandı. Burası sınırları çok yakın olan bir dünya, kendi içinde bir evrendi. Sanki insan kollarını uzatsa onun sınırlarına erişebilecekti. Bu gri duvarların ötesinde başka şeylerin olabileceğine inanmak olanaksızdı. Bunun gerisi bir düşün anısından başka bir şey değildi. Maud Brewster'a baktığımda onun da benim gibi hissettiğini gördüm. Sonra Kurtlarsın'a baktım ama onda değişen bir şey yoktu. Tek düşüncesi şimdi içinde bulunduğumuz durumdu. Hala dümendeydi. Sessizce ön tarafa git dedi bana alçak bir sesle. Önce üstteki yelkenleri topla, adamları iskotalara gönder. Kimse konuşmayacak, hiç gürültü olmayacak, anlıyor musun? Hiç. Emirler kulaktan kulağa herkese iletildi. Hayalet sessizce ilerliyordu. Birden gemi hafifçe yana yattı, Sis'in inceldiğini hissettik. Çok geçmeden Sis'ten çıkmıştık. Güneş yine üstümüzde parlamaktaydı. Ama bu kez deniz çıplaktı. Ne Makedonya ortadaydı ne de siyah dumanı göğü kirletiyordu. Kurtlar senin oynadığı oyun açıkça ortadaydı. Buharlı geminin rüzgar tarafından Sis'e girmişti. Makedonya onu yakalama umuduyla Sis'e girdiğinde o dışarı çıkmış ve geldiği yönde ilerlemeye başlamıştı. Bu şekilde fazla gitmedik. Ön ve ana yelkenleri tekrar açtıktan sonra yine Sis'in içine daldık. Biz Sis'in içine girerken koca bir gölgenin rüzgar yönünde dışarı çıktığına yemin edebilirim. Hemen Kurtlarsın'a baktım, başını salladı, o da görmüştü. Makedonya onun oyununu anlamıştı ama bir an farkıyla kaybetmişti. Bizi görmediğinden emindim. Daha fazla oyalanamaz dedi Kurtlarsın, sandallarına dönmesi gerekli. Birini dümene gönderin Bay Van Bey'den ve şimdilik aynı rotayı izleyin. Etrafa da nöbetçi koysanız iyi olur. Bu akşam pek dalga geçmeyeceğiz. Şu anda Makedonya'da olup kardeşimin küfürlerini dinlemek için $500 verebilirdim diye güldü. Ve şimdi Bay Van Bey'den dedi dümenden ayrıldıktan sonra yeni gelenlere hoş geldiniz diyelim. Avcılara viski verin, bir iki şişe de ön tarafa gönderin. Yarın her biri Kurtlarsın için avlanacaklar. Peki onlar da Wainwright'ın yaptığı gibi kaçmazlar mı diye sordum. Bir kahkaha attı. Bizim avcılar bir şey demezse kaçacaklarını sanmıyorum. Yeni avcıların getirdikleri her deri için onların aralarında birer dolar paylaştıracağım. Bugün bu kadar hevesli olmalarının bir nedeni de buydu. Hayır hayır, hiç kaçacaklarını sanmıyorum. Şimdi hastaneye gitsen iyi olur. Herhalde orada seni bekleyen birçok adam var. 18. ayrımın sonu. Sayfa 236.